Ayrım 14.
Ruskin gerçekten büyük bir sanatçı düşünür. Bir ressam, bir müzik tutkunu, bir ozan, bir konuşma ustası olarak işe başladı. Şimdi de bir ekonomist ve bir sosyolog oldu. Sonunda sosyoloji ve ekonomiyi bir dine dönüştürecek. The World, 2 Mayıs 1894. İrlanda'da kedilere temizlenmelerini, burunlarını kendi pisliklerine sokarak öğretmeye çalışırlar. Joyce da aynı yöntemi insanların sorunları üstünde uygulamayı deniyor. Umarım başarılı olur. Sylvia Beach'e mektup. James Joyce'un belirli bir kesimin yazarı olmasını destekleyebilecek hiçbir şey yapmayacağım. İrlandalı yeteneği ondaki gibi ciddi olunca bütün dünyaya aittir çünkü. Ezra Pound'a mektup. Mark Twain'le bir bakıma aynı durumdayız biz. İkimiz de ele aldığımız şeyleri bizi asmaya hazır olanlara şaka yapıyormuşçasına sunmak zorundayız. Sofra sohbeti. Bir kadın bana Elizabeth Barrett Browning'in kocası Robert'e yazdığı gibi soneler yazmış olsaydı, fiziksel bakımdan çekici gelse de gelmese de çoktan elde ederdi beni. Eşitlik savunusu. William Morris gibilerini ancak kendi ölümüyle yitirir insan, o öldüğünde değil. Tanıdığım William Morris. Edebiyatçı budalalarla oynayarak yaşamımı yitirmedim ben. O gürleyen ruhuyla İngiltere'yi sarsabilecek Johnson'ın yaptığı gibi. Uyumsuzluk. Çok tutulan bir oyunun ne denli kötü olduğunu tümüyle anlayabilmek için en azından iki kez görmek gerekir. 90'larda tiyatromuz. Sahnenin dışındayken içinde olduğundan daha güvenli hissediyorum kendimi. Elroyd, Bernard Shaw, Cilt 1. Şaşılacak şey şu sinema, biliyor musunuz? İçine girebilir ama dışına çıkamazsınız. Berman'a mektup. Fotoğrafçı bir tekinin olgunluğa erişebilmesi için 1 milyon yumurta üreten morina balığı gibidir. J.B. ve Mor, şov fotoğraf üstüne. Kişisel duyguları katmadan yazılan bir eleştiri okunmaya değmez bile. Sanatı iyi ya da kötü kişisel bir soruna dönüştürme yeteneğidir. Bir insanı eleştirmen yapan. Bentley, şov müzik üstüne. Tiyatro eleştirmeni oyunda taşlanmadık sahne bırakmayan kişidir. The New York Times, 5 Kasım 1950. Sanattan yoksun bu ülkede bir müzik eleştirmeni iyi iş yapmak istiyorsa, bilgili yorumculuğu bırakıp kişisel onurunu işine karıştırmadan, kalabalığı çeken bütün sanat türlerinde deneyimli olmaya bakmalıdır. Londra'da müzik, 1890-94. Eleştirinin intihara göre bir üstünlüğü vardır. İntiharda kendine, eleştiride başkalarına kıyarsın. Bentley, şov müzik üstüne. Bir eleştirmen günün koşullarını benimsediği an dinamik gücünü yitirmiş demektir. Saati durdurmuştur artık. Kusur aramak, daha fazlasını istemek, dünyanın gittiği yolun üstünde duran her duvarı yıkarak 3-4 sağlam kafa bulabilmenin inancı içinde kendi kafasını taş duvarlara vurmaktır eleştirmenin asıl işi. Bentley, şov müzik üstüne. Bizlerden daha gelişmiş bir yaratık, bir üstün insan yerimizi alıncaya değin, dünya tehlikeli hayvanlarla dolu bir mağara olarak kalacak. Aramızda bir rastlantı sonucu bulunan Shakespeare'ler, Goethe'ler, Shelley'ler ve öteki üstün insanlar, korkunç durumlarını alaya alıp yalnızlıklarını da üstün olmanın verdiği ağırbaşlılıkla karşılayarak bir aslan eğitimcisi gibi güvensizlik içinde sürdürecekler yaşamlarını. İnsan ve üstün insan. Yaşlanınca. 40'ını aşmış herkes alçaktır. İnsan ve üstün insan. Yaşlıları çok iyi bilirim. Ben de onlardan biriyim. Yaşlıların hepsinin benimsediği baş kural şudur. Her şey sakin bir yaşam için. Blanco Posned'in ortaya çıkışı. Yaşlanmadan akıllanmayı çok isterdim. Sezar ve Kleopatra. Anımsamalar öylesine hoş bir yaşlanma ve hüzün duygusu verir ki insana. Saçma bağ. Yaşlanıyorsunuz ama bakıyorum bunu bile bir övünç nedeni yapıyorsunuz. Her konuda olduğu gibi. Çapkın. Her konuda bitmez tükenmez gevezelik, gevezelik, gevezelik. Bunlar uygun düşer ancak yaşlılara, yaşlılara, yaşlılara. Uyumsuzluk. Gençler hep bağışlanır ama onlar kendilerini hiç bağışlamaz. Yaşlılar hiç bağışlanmaz ama onlar kendilerini hep bağışlarlar. İnsan ve üstün insan. Gençlerin yaşlılar için yapabilecekleri tek şey onları sarsarak güne uyabilmelerini sağlamaktır. Fanny'nin ilk oyunu. Bazı çocuklar akılca daha yaşlıdırlar ana babalarından ve bazı yetmişlikler daha gençtir torunlarından. Herkes için siyasal sözlük. Gencim ben. Yaşamımda bir şeyler olmasını öylesine istiyorum ki, onların yaşına gelince hiçbir olaya karışmadan yaşamak isteyeceğimi söylüyorlar. Onların yaşında değilim ki ben. Uyumsuzluk. Gençken ben, kadınlarla erkekler çekinirlerdi birbirlerinden ve hiç dost olmazlardı birbirleriyle. Hiçbir şey gerçek değildi. Romanlarda görülen türden bayağı sahte, dayanılmaz bir nezaket. Kadınca bir utangaçlık, erkekçe bir şövalyelik. Evet demek isterken hep hayır demeler. Çekingen ve içten insanlar için yalnızca günah ödenen bir yaşam. Mrs. Warren'ın mesleği. Yaşlıların mutluluk buldukları durgun ortamlar, çocuklar açısından dile getiremedikleri bir kasvettir. Uyguladığımız yöntemde hep birlikte bir eve kapatılmaktan mutluluk duyulduğu ve bu çok özel mutluluğun erdemin temelini oluşturduğu varsayılınca, aile üstüne konuşmalarımızda gerçek yetişkinlerden, gerçek çocuklardan, yaşamın gerçeklerinden değil, yuvadan, ana etkisi, baba ilgisi, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, görev, aile yaşamı gibi ideallerden söz etmek durumunda kalırız hep. Uyumsuzluk. İdeal yaşlı bir çocuktur. İdeal çocuk yaşı 40'tır. İdeal kadın bir erkektir. Ve kadınlar bu sırrı içlerinde gizlerler. GBS'in özü. Belirli bir yaştan sonra insanın bir tek söylevi vardır. Cenevre. Köyde yaşamayı seçince hiç bilemiyorum yürüyüşe çıkmak mı, yoksa hiçbir şey yapmadan evde oturmak mı daha sıkıcıdır? Mrs. Warren'ın mesleği. Kişisellik dışı ilgileri bulunmayan, kendilerini bir inanca adamayan, toplumsal amaçların peşine düşmeyen, zevklerden ve meraklardan yoksun yaşlıların vay haline. Anne olmaya katlanılabilir ama kayınvalideliğe asla. Erkekler de kadınlar gibi entelektüel ve toplumsal etkinliklerden zorla uzak tutulsalardı, kayınpederler de kayınvalideler kadar acınacak birer geleneksel tip olurlardı. Uyumsuzluk. Şekerleme, emekli kişilerde beklenmedik konuları ağırlamak ya da bilimsel konferansları izlemek zorunda kaldıkları zaman beliren kısa süreli bir dinlenmedir. Metasullah'a dönüş. Giderek umutsuzlaşan yaşlı öncülerimiz, gençlerin yaşlılardan daha da yetersiz olduğunu söylüyorlar. Oysa siyaset adamlarımız üstlendikleri görevler için yeterince yaşlı bile değiller. Metasullah'a dönüş. Bizi gerileten şehvet duygularından, kaba sabalıklardan, bayağılıklardan, boş inançlardan kurtulamıyoruz bir türlü. Bunları içimizden atmaya, alt etmeye, benliğimizde tümüyle öldürüp, yeryüzünde çok daha özel bir gelecek yaratmak için uğraşmaya, şu geçkin yaşımızda bile ekmeğimizi kazanmak için uğraştığımız kadar vakit bulamıyoruz. Yeterince uzun yaşayamıyoruz biz. Kara kızın serüvenleri. İşiniz bitip de bir hurda yığınına atılıncaya değin, yaşamınızı bir türlü kendi seçtiğiniz yüce bir amaç uğruna kullanamadığınızdan ve dünyanın insanoğlunun mutluluğuna adanmadığından yakınan, hastalıklar, kederler içinde telaşlı ve bencil küçük bir budala olmak yerine doğanın bir gücü olarak ayakta kalmaktır yaşamın sevinci. İnsan ve üstün insan. Yaşlanınca, hele benim gibi çok çok yaşlanınca, düşler sürekli kendiliğinden gelir. Ne korkunçtur bilemezsiniz. Gençken yalnız geceleri uyursunuz. Deliksiz bir uykuya dalarsınız. Sonraları öğle üstü de başlarsınız kestirmeye. Daha sonraları sabahları bile uykudan gözünüzü açamazsınız. Yorgun uyanırsınız. Bezgin yaşamaktan bıkkın. Uykudan ve düşten kurtulamazsınız bir daha. Kırgınlar evi. Ömrüm boyunca kaçındığım şu kahrolası mutluluktan başka bir şey duymuyorum artık. Yaşam elden giderken gelen mutluluk. Direnmek, iş görmek yerine boyun eğmenin, düşlerde yaşamanın mutluluğu. Çürümeye başlayan meyvenin tadı. Kırgınlar evi. Ömrün 70 yılı yararlılıkla, doğrulukla, sevecenlikle, iyi niyetle geçmişse ve bu yıllar onurunu hiç yitirmemiş bir ruhun, canlılığını hiç yitirmemiş bir beynin yaşamıysa, bunlar yetmelidir insana. Çünkü bunlardır sonsuz ve ölümsüz olan ve böyle yaşamış birinin 10 yılı başkalarının 30 yılına değerdir. Metasullah'a dönüş. Sağlığınızı tüketinceye değin kullanın. Sağlık bunun içindir. Neyiniz varsa bitirin ölmeden önce. ve sakın aşmaya kalkmayın yaşam sürenizi. Doktorun ikilemi. Ne istersem yapabilirim gibi geliyor bana. Çünkü istediğim hiçbir şey yok artık. Kırgınlar evi. Ölmek çok sıkıntılı bir iş. Çekilecek acılar var. İnsanın kalbini sökercesine. Ama ölüm görkemli bir olay. Başarıyla sona erdirilen bir savaş. Yeni bir başlangıç, bir zafer. Edith Lighton'a mektup. İnsanoğullarının çoğu nasıl yaşanacağını bilemeden ölüyor. Metasullah'a dönüş. Ölümü ortadan kaldırırsanız, doğum gereğini de ortadan kaldırırsınız. Üremeyi sürdürürseniz, çocuklara yer açmak için sonunda yaşlıları öldürmek zorunda kalırsınız. Uyumsuzluk. Yaşam yana yana sönen ve her çocuk doğduğunda yeniden parlayan bir alevdir. Kara kızın serüvenleri. Doğal ölüm diye tanımlanabilecek bir şeyin var olduğu kanıtlanmamıştır. Yaşamdır. Doğal ve sonsuz olan. Cenevre. Şov, şovu anlatıyor. Hiçbir çocuğun benim gibi yetiştirilmiş olmasını istemem. Yüzlerce biçimde gereksiz bir yalnızlığa ve zorluğa bırakılmıştı yaşamım. Akıllı kadının rehberi. Korkunç bir çocukluk geçirdim ben. Düşlerde zengin, gerçeklerde acımasız ve sevgisiz. GBS'in özü. Birbirlerinin beğenilerini, uğraşlarını, ilgilerini hiç paylaşmadan, yıllarını aynı evde geçirdikten sonra, çok dostça ayrılan ve birbirlerini bir daha hiç görmeyen iki sevimli insanın uygunsuz evliliğinin ürünüyüm ben. Onlar ve üç çocukları birbirleriyle hiç kavga etmezlerdi. Duygusal ve sevecendiler. Evdeki iyi müzik ve özgür düşünce ortamı sağlıklıydı. Ama anne ve babanın çocuklarını yönlendirme, eğitme ve geliştirme konusundaki yetenekleri öylesine gülünç ve anlamsızdı ki hala onun üstesinden gelmeye çalışıyorum. Herkes için siyasal sözlük. Çocukken kimsenin yakınlık göstermemesi bana müthiş bir güven duygusu, düşsel şölenlerle açlığa dayanma gücü verdi. Ama gelişmemi büyük ölçüde engelledi. Ve şu ana kadar sevgiden yoksun kalmış bir yaban olmama yol açtı. Janet Akurç'a mektup. Gittiğim okul yalnız savunduğu öğretim yönteminde başarısız olmakla kalmamış, evde kendi kendime öğrenebileceklerimi düşündükçe eğitimime beni çok öfkelendirecek kadar engel olmuştu. Herkes için siyasal sözlük. Elime geçirdiğim her kitabı okuyarak kendimi okul dışında eğitmeye büyük çaba gösteriyor, Kilineyi tepelerinde dolaşıp doğanın benim için boyadığı sayısız görüntüyü izliyor, bir yandan da kendi kendime anlattığım bir sürü öyküyle kafamı yoruyor, öğretilenin verilen cezalar kadar anlamsız olduğu dil bilgisi derslerini çözümlemeye çalışıyordum. Eğitimimi bitirdiğimde okulun sözde öğrettiği şeylerden hiçbirini bilmiyordum ama yine de çok okumuş biri olmuştum. Londra Müziği 1888-89. Yürürlükteki eğitim düzenini küçümsemekle iki tehlikeyi atlatmış oldum. Birincisi gerçekten yetenekli bir öğretmen, öğrenime ilgi duymamı sağlayabilir ve genç yaşta tükenmeme neden olabilirdi. İkincisi aynı ölçüde yetenekli bir eğitmen, bende örneğin avukatlık nitelikleri görebilir ve şovculuk yerine hukuka tutulmama yol açabilirdi. Yetkili bir rehberin gösterebileceği birçok seçenek bulunabilirdi benim için. Böyle birinin karşıma çıkmaması büyük bir şanstı. Öyleleri ne kadar az bulunur bilirsiniz. Thomas Demetrius Obelger'e mektup. Çılgın mı doğmuştum yoksa fazla mı akıllıydım bilmiyorum. Benim dünyam yeryüzüne uygun değildi. Düş dünyasından çıkıp gerçeklerle karşılaşınca tedirgin oluyordum. Toplumun dışında, siyasetin dışında, sporun dışında, kilisenin dışındaydım. O günlerde eğer öyle bir deyim bulunsaydı, her şeyin dışındaki denebilirdi bana. Toyluk. Anarşik biçimde yetiştirilmiştim ve özgür bir düşünür olmuştum, daha düşünmeyi bilmeden. Şov, Bernard'ın gönül dostları. Yalnızca sanat öyküleri beni ilgilendiriyordu ve bu öyküleri yaşama geçirmek kendime edindiğim bir iş olmuştu. O sıralarda bir bohem, bir asi, bir düşman, insanoğluna değil, özel mülkiyet artı endüstri devriminin yarattığı insanoğlunun sapıklıklarına düşman gibi yaşıyordum. Bir ahlak kuralı olan birbirinizi sevin sözü, birbirine karşı nefret duyan, sevgiden yoksun sınıflara ayrılmış insan toplumu için artık geçersizdi. Herkes için siyasal sözlük. İnsanlar birbirlerini severlerse dünyada hiçbir sorunun kalmayacağı öğretilmişti bana çocukken. Bu çok doğal ve insancıl görünmüştü o dönemde. Ama uygulamaya kalkınca sevilecek insanın çok az bulunduğunu, kendimin bile pek sevilecek biri olmadığını anladım. Fitzhenry Harper Alıntılar Kitabı. Bugünkü uygarlık bir sahteciliktir. Geçici önlemleri içeren bir takım yasalarla yönetilen ve cezalarla ürkütülen bir yabanlar sürüsüyüz biz. Okula gönderildiğimde bilmediğim kurallarla karşılaşmış, bunlara uymayanlara cezalar verildiğini öğrenmiştim. Kurallara boyun eğmenin başka bir gerekçesi gösterilmediği için de doğal olarak kendi kendime şu sonuca varmıştım. Yakalanmamak koşuluyla kendime saygımı hiç yitirmeden kurallara karşı gelebilir, hatta zekamı ve özgür kişiliğimi gösterebileceğim için bundan kıvanç bile duyabilirdim. Benim kahramanlarım öykülerdeki asilerdi artık. Aşağı gördüğüm muhallebi çocukları değil. Bu yaklaşım sonraları büsbütün üstümden atamadığım bir alışkanlık olarak kaldı. Metasullah'a dönüş. Öteki tüm tutkular daha önce vardı içimde. Ama başıboş ve amaçsızdılar. Aklı gelişmiş bir kişi için çocukça bir açgözlülük ve acımasızlık, bir kuruntu, bir düş, bir alışkanlık ve boş inançtı bunlar. Birden alev gibi parladılar. Ama kendi ateşlerinin değil, yeni doğan bir törel tutkunun onlara yansımasıydı bu pırıltılar. Onlara bir saygınlık, bir bilinç, bir anlam verdi. Bir sürü istek uyandırdı. Onları bir amaçlar ve ilkeler ordusu gibi düzenledi bu tutku. İşte benim kişiliğim o tutkudan doğdu. İnsan ve üstün insan. Yorgun ve kılıksızdım gündüzleri. Bu nedenle de yoksulluk bir sıkıntı, bir dert olsa bile ne bir günah ne de bir yüz karasıdır diyenlerin düştükleri büyük yanılgıyı hoşgörüyle karşılıyor, dürüstlük, yeteneklilik, çalışkanlık, sanat bilgisi gibi bende bulunan ve ucuza elde edebileceğim şeylerle öz saygımı ayakta tutuyordum. Milyonerler budalaca açgözlülüklerinden ötürü dertli dertli esnerken ben Hampton Court Sarayı'na ya da Ulusal Galeri'ye ücretsiz günlerde istediğim gibi gidebiliyor, Mantegna ve Michelangelo'nun tadını çıkarabiliyordum çünkü. Bir düşesin elmas gerdanlığını yitirdiği zaman duyduğu acıdan daha fazlasını, Beethoven'ın 9. senfonisinin bir bölümünün yanlış tempoyla çalınması yüzünden duyabiliyordum çünkü. O düşes ki ona aşık olmayı düşünsem, satın alamayacağım nikah giysileriyle beni görseydi bile, iğrenç de olsa, ancak bulabileceği en uzun maşayla bedenime dokunmak isteyeceğini bilmek umurumda değildi çünkü. Saçma bağ. Yaptığım 10 şeyden 9'unun başarısızlıkla sonuçlandığını gördüm gençken. Başarısız olmak istemiyordum. Onun için ben de 10 kat daha çok çalıştım. Fitzhenry Harper Alıntılar Kitabı. Yoksulluğun sağladığı bağışıklıkla birlikte milyonerlerin elde edebileceği fırsatları kullanabilmekten çok hoşlanıyordum. Hiçbir kaygısı bulunmayan bir adam varsa o da bendim. Hoş olmayan oyunlar. Kişisel gelişimimde müzik o kadar önemliydi ki hiç kimsenin tiyatro ve onun ozanlarından, yazarlarından daha da derin biçimde senfonilerin, operaların ve Handel, Beethoven, Wagner'in özellikle de Mozart, Verdi ve Meyerbeer'in yapıtlarının içine girmedikçe sanatımı anlaması olanaksızdır. St. John Ervin'e mektup. Önemli şeyleri karşılıklı söylem biçiminde dile getirmeyi Mozart'tan öğrendim. Fitzhenry Harper Alıntılar Kitabı. İmza olarak kullanmaya değecek bir adım yoktu o dönemde. GBS halk açısından hiçbir anlam taşımıyordu. Yabancı bir ünvanı andıran fantastik bir kimlik bulmalıydım kendime. Önce Verdi'nin Troveretesindeki Conte Luna'yı düşündüm. Sonra Corno di Bezzetto'ya karar verdim. Corno di Bezzetto hem yabancı bir ünvana benziyordu, hem de gerçek anlamının bir tür korno olduğunu kimse bilmiyordu. Londra Müziği 1888-89. Bir müzik eleştirmeninin hep müzik üstüne söz etmesinin, sıradan birinin hep kendinden söz etmesi kadar iğrenç olduğunu kimse benden daha iyi bilemez. Londra Müziği 1888-89. Alan Terry dünyanın en güzel adı. 19. yüzyıl sonlarından kalma bir ses gibi geliyor kulağa. Çok güzel bir ritmi var bu adın. George gibi değil. O kadar çirkin ve zor ki Bana bu adla seslenenlerin başarısız kalmaktan başka olanakları kalmıyor. Alan Terry'e mektup. Bayağılık bir yazarın tüm araçları arasında gerekli olanlardan biridir. Bazen sirkin de en ilginç kişisi palyaçodur. O günlerde okunulamayacak kadar incelikle, akademik biçimde yapılan ve çoğunlukla da anlamsız olan müzik eleştirilerini bile bile herkesin anlayabileceği duruma getirmeye çalıştım. Londra Müziği 1888-89. Bir eleştirmen olarak oyunların ilk gecelerinden bir cerrahın ameliyattan hoşlandığı gibi hoşlanıyorum. Holroyd, Bernard Shaw, Cilt 1. Eleştirmenlik mesleğinin doğasında acımasızlık vardır ve mesleğin verimli olabilmesi için de benim gibi yaylım ateşi açabilecek insanlık dışı kişiler gerekir. Öyleyse bugünkü tiyatronun üstünü saran başarısızlık, yenilgi, düş kırıklığı ve hatta yıkım bulutlarını görünce sevinç içinde alaylı kahkahalar atmama kimse şaşmasın. 90'larda tiyatromuz. Pireyi bile öldürmeyecek kimse yoktur şu dünyada. Yalnız et yemezler, yemek için öldürmezler. Bay Shaw bir et yemezdir. Lawrence, Bernard Shaw, bir kaynakça, cilt 2. Yüksekten düşmüş bacaklarımı kırmıştım. Doktorlar bu adam 20 yıldır et yememiş, yemezse ölür dediler. Bense bu adam 3 yıldır Londra tiyatrolarına gidiyor. Ruhu doyumsuz kalmış, bedeni doğal olarak beslenemiyor dedim. Haklı çıktım sonunda. Diyetimi değiştirmedim ama tiyatronun bulunmadığı dağlara çıktım ve kendime gelmeye başladım orada. Çalışabilmek için çok güçsüz kalmış olsam da kitaplar, oyunlar yazdım. Sofular için 3 oyun. Benim çapımdaki bir beyin besinini ineklerden alamaz. Londra Müziği 1888-89. Umulmadık bir yenilik ve özgürlük etkisi yaratmak için en güvenilir yolun güzel sözlerle yapılan geleneksel uzun konuşma gösterilerini yeniden canlandırmak, Molière'in yöntemlerine sıkıca bağlı kalmak ve Charles Dickens'ın sayfalarındaki kişileri tüm bedensel görüntüleriyle sahneye çekip almak olduğunu anlamıştım sonunda. Metasullah'a dönüş. Dublin çevresindeki tepelere çıkıp geçmişle ilgili düşüncelere dalsaydım, Yeats, Senge ve ötekiler gibi ozan olabilirdim. Oysa açık düşünmeye adadım kendimi ve bu nedenle durmadım orada. İrlandalı çağdaşlarımın üstünde hüzünlü türküler söyledikleri sorunları ya da yaşam durumlarını mantıksal çözümlemelerine götürmeye çalıştım hep. Sonuçta kaçınılmaz olarak komediye dönüştü tümü de. O yüzden İrlandalı bir ozan olamadım. İrlanda tepelerinde düş kurarak yaşamımı yitiremezdim. İngilizler İrlanda'yı fethetmişti. Yapılacak tek şey gelip İngiltere'yi fethetmekti. Pearson, George Bernard Shaw. Atalara dönüyordum aslında. Aristoteles'e, antik açık hava tiyatrosuna, sirke, orta çağın öğretici dinsel oyunlarına, Shakespeare'in söz müziğine, tutkun olduğum Mozart'ın düzenleme biçimlerine ve oyunlarını gördüğüm Barry Sullivan, Salvini, Veristori'den Coquelin'e ve Chaplin'e kadar sahneyi iş edinmiş büyük oyunculara, Neve Settlesman.